Ayrım 12. Asya Çağı'nın Öncüleri, 21. Yüzyılda Lenin, Atatürk ve Mao. Doğu Perinçek, sayfa 158. 2.3. Tehlikenin esas kaynağı, devletin ve partinin içinde. Çin'de milli demokratik devrimden sosyalizme geçiş yolundaki deneyimler, teoride yeni gelişmelerin kaynağını oluşturdu. Mao Zedong bu deneyimlerden sonra yönetim içinde mevki peşinde koşan asalak unsurlar bulunduğunu ve meta üretiminin devamlı olarak böylelerini doğurduğunu tahlil etti. Artık sınıf mücadelesi esas olarak devlet ve parti içindeki kapitalist yolculara karşıydı. Mao Çin'de devrim düşmanlarının %5'i geçmediğini belirtiyordu. Çin'in nüfusu o zaman 700 milyon, devrim karşıtları bilemediniz 35 milyondu. Ancak bu 35 milyon dağınıktı. Bir ordu yapsalar bayağı tehlikeli olurlardı. Ama sağa sola dağılmışlardı, örgütlü değillerdi. Yıkılmış olan hakim sınıf kalıntılarının elinde polis yoktu, ordu yoktu, devlet olanakları yoktu. O nedenle çok büyük bir tehlike oluşturmazlardı. Ama parti ve devlet içindeki devrim karşıtları tehlike oluşturuyorlardı. Çünkü bunlar şurada kooperatif başkanıydı, burada partinin başkanıydı, falanca yerde dairenin müdürüydü, hatta merkez komitesinde ve siyasal büroda da bulunuyorlardı. Mao ellerinde bir mevki, otorite, güç olduğu için kapitalizme geri dönüş tehlikesinin devlet ve parti içindeki kapitalist yolculardan geldiğine dikkat çekti. İktidarı emekçi sınıflar ele geçirdikten sonra ilk karşı koymalar burjuvaziden ve toprak ağalarından geliyordu. Gerek Ekim devriminden sonraki iç savaş döneminde, gerekse Çin'de iktidarın ele geçirilmesinden sonraki karşı devrimci hareketler sırasında bu olay yaşandı. Fakat bu girişimler bastırıldıktan sonra yıkılan sistemin yandaşları ancak partinin içine ve devletin içine sızarak ya da parti ve devletin içindeki grupları destekleyerek iktidar mücadelesi verebiliyorlardı. Bilerek karşı devrimci faaliyet gösterenler yanında karşı devrimci niyetler taşımayan fakat savunduğu çizgi nedeniyle kapitalizme hizmet edenler de vardı. İşte bu yüzden parti içindeki kapitalist yolcu esas tehlikeyi oluşturuyordu ve sınıf mücadelesi de esas olarak partinin içine yansıyordu. Rusya deneyimi bu açıdan Mao'ya zengin bir malzeme sunmuştu. Parti içinde kopan mücadelelerde Troçki, Buharin, Zinoviev ve çevresindekilerin konumu, niyetleri ne olursa olsun burjuvazinin konumuydu. 1990 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi liderlerinin kapitalizme geri döndüklerini açıklamaları Mao'yu bir kez daha doğruladı. Kapitalizmin zaferini yıkılan burjuvazinin kalıntıları değil, Komünist Partisi'nin yöneticisi olan Gorbaçov ve Yeltsin'ler ilan ettiler. Geri dönüş süreci kuşkusuz daha önce Kruşçevler ve Brejnevler döneminde başlamış ve yürümüştü. Onlar da Komünist Partisi'nin liderleri değil miydi? Mao bütün bu deneyimleri değerlendirerek sosyalizmin kuruluşu döneminde toplumsal mülkiyet yönündeki dönüşümün esas olarak tamamlanmasından sonra kapitalizme geri dönüş tehlikesinin devlet ve parti içindeki kapitalist yolculardan geldiğini saptadı. 2.4. Kapitalist yolcular sınıfına karşı tutum. Sosyalizmin kuruluşuna önderlik eden partide kapitalist yolculara ifade özgürlüğü tanınır mı sorusu hep tartışılmıştır. Parti içinde kapitalist yolcuları Mao şöyle sınıflandırdı. Birincisi iflah olmazlar vardı. Yani partinin içine girmiş devrim düşmanları veya mevki düşkünleri. Bunlar çok küçük bir azınlıktı. Öte yandan bir de hatalı düşünceleri yüzünden herhangi bir meselede nesnel olarak kapitalizmin safını tutanlar vardı. Bu ikisini dikkatle ayırmak gerekiyordu. Suç işleyen sınıf düşmanları ile hatalı görüş savunanlar aynı kefeye konamazdı. Elbette hiç kimse kapitalizmi bu kapitalizmdir diye savunmuyordu. Getirdikleri fikirler en sonunda kapitalizme geri dönüşe hizmet ediyordu. Örneğin bir köy komününde paylaşım hangi düzeyde olacak? Üretim birlikleri düzeyinde mi yoksa komün düzeyinde mi paylaşılacak? Bu sorun kitlelerin o günkü bilincine makineleşmeye, üretimin gelişme düzeyine ve benzerlerine göre çözülecektir. Bu bağlamda çıkan tartışmada şu veya bu tarafı seçmek, şu veya bu dönemde sosyalizmin ilerlemesine veya geri dönüşe hizmet ediyordu. Demek ki yanlış değerlendirme yüzünden, yanlış anlayış yüzünden kapitalizm safına düşenler de olacaktır. Mao bu çerçevedeki ayrılığın doğru ile yanlış arasındaki ayrılık olduğunu ortaya koydu. Doğru ile yanlış arasındaki çelişmenin çözümünde ikna yöntemi geçerli olmalıydı. Aslında Mao'nun teorisine göre herkes biraz sosyalist yolcu, biraz kapitalist yolcudur. %100 doğru olan bir partili yoktur. Herkesin doğruları vardır, yanlışları vardır. Her insan bazen kapitalist yolcu konumunda olabilir. Yanlış bir düşünceyi uygulamak son tahlilde böyle bir anlam taşır. Ama bu çelişmeyi çözmenin yöntemi iknadır, eğitimdir. Hatta Mao kapitalist yolculara öyle kötü gözle bakmayın, onlar öyle kötü adamlar değildir. En sonunda bizlerden birileridir ve bazen biz de onlardan biriyiz diye özetleyebileceğimiz bir anlayışı bilinçlere aşılamıştır. 2.5 Parti içinde iki çizgi mücadelesi. Sovyetler Birliği deneyimi esas mücadelenin parti içinde olduğunu gösteriyordu. Çin deneyimi de farklı değildi. Mao'nun kültür devriminin ortasında eşi Xiang Xing'e yazdığı mektup çok anlamlıdır. Orada altın değerinde bir cümle var. Sağın tümünü devirmek imkansızdır. Aslında bu cümle ilk bakışta çok basit gibi geliyor fakat çok önemlidir. Gerçekten de sosyalizm döneminde parti içinde olsun, devlet içinde olsun sağın tümünü deviremezsiniz. Bu saptama onlarla mücadele etmeyelim anlamına gelmiyor. Ama parti ve devlet içinde devrim ile tutuculuk arasındaki mücadelenin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Meta üretiminin hala var olduğu bir toplumda, kafa ve kol emeği arasındaki farkların devam ettiği bir toplumda, köy, şehir, tarım, sanayi farklarının hala var olduğu bir toplumda, gerici fikirlerin kalıntılarının yaşadığı bir toplumda, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, sağ akım bütünüyle ortadan kaldırılamaz. Aslında sağı insanlık tarihinden kaldırmak imkansızdır. Hem sağ hem sol insanlık yaşadıkça her zaman olacaktır. Sağa karşı bazen sol kılıkta çıkan sağ da toplumsal mücadele tarihinin olgularındandır. Kimileri yok saysa bile parti içinde iki çizgi iki yol vardır. Bir zamanlar Arnavutluk Emek Partisi, parti içinde iki çizgi olmaz, parti yekparadır diyordu. Öte yandan Milli Savunma Bakanları Bekir Balluku'yu ve Meclis Başkanları Abdülkelleci'yi idam ettiler. Partinin yekpareliğini muhaliflerini idam ederek ispat ettiler. Bu durumda parti içinde iki çizgi olmaz iddialarını idam sehpasıyla çürütmüş oluyorlardı. Ancak o idamlar iki çizginin varlığını kanıtlıyordu. Çelişmeleri çözmenin doğru yöntemleri de vardır. Mao'ya göre halk içindeki çekişmeler dostça yöntemlerle çözülür. Yüz çiçek açsın, yüz düşünce akımı yarışsın görüşünü hayata geçirmek biricik devrimci çözümdür. İşte bu kavrayış aynı zamanda sağlam disipline götürür. Parti içinde fikir zenginliğine ve gerçekleri bulmak için verimli çabalara götürür, sosyalizme götürür. Herkes düşüncesini söyleyecektir. Evet, savunulan iki görüşten biri daha doğru, biri daha yanlıştır. Kimileri yanlışın safında yer alabilir. Bunda yüksünecek bir şey yok. Sorunlar gönül ferahlığıyla ve yanlışı savunmaktan korkmadan ele alınırsa, doğrulara ulaşma olanağı da elde tutulur. %100 doğrulardan söz edenler metafizik, Türkçesi fizik ötesi, doğa dışı felsefenin esiridirler. Varlıkları çelişmeleriyle ele almıyorlar. Kafalarında tertemiz, yunmuş yıkanmış bir parti vardır. %100 sosyalistler vardır. Bu ancak cennette olabilir. Yeryüzünde durum farklıdır. Bizim gibi ayakları toprağa basan canlıların %100 doğru olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Hem düşüncesi hem eylemi bakımından Marx'a dair hiç kimse %100 sosyalist değildir. %100 ölçüsü ve mükemmel kavramı ancak soyut düşüncede vardır, gerçeklikte yoktur. Hiçbir parti ve hiçbir insan %100 doğru değildir. Onun için her parti ve her insan çelişmeleriyle ele alınmalıdır. Ben gökten indim ve hiçbir yanlışım yok diyenler gökten inmemişlerdir. O nedenle yanlışları da vardır. Partileri ve insanları ikiye bölerek içindeki çelişmeleriyle tahlil etmek gerekir. 2.6 Hata yapma özgürlüğü. Mao parti içindeki sorunların çözümünde ve yanlışların düzeltilmesinde Stalin döneminde yerleşmiş yöntemleri aşan bir pratik geliştirdi. Öncelikle şunu sapladı, hatadan kaçınamazsınız. İnsanlar iş yaparken hata yaparlar. Hata yapmak aynı zamanda en güzel öğrenme yöntemidir. Mesele hatanın kaynağını bulmaktır, hatayı düzeltmektir. Sosyalizm tarihinde kimi partilerde hata yapana amansız darbe indiriliyordu. Kimi zaman kurşuna dizmeye kadar gidiliyordu. Oysa parti içinde gönül ferahlığı ortamı sağlanmalıydı. İnsanlara kafalarını dik tutarak fikirlerini rahatça savunmaları, hatalı olduğunu düşündüğümüz görüşleri de özgürce ileri sürmeleri için olanak tanınmalıydı. Partide hata yapma özgürlüğü olmalıydı. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu ancak özgür tartışma ortamında belirlenebilirdi. Yapılan hatanın başa kakılması, hata yapana amansız darbe vurulması hatayı önlemiyordu. Aksine hata yapana yardım edilmesi, hatanın el birliğiyle düzeltilmesi biricik devrimci yöntemdi. Parti içinde hatalı çizgiyi temsil eden Liu Shaoqi'ye karşı mücadelede Mao'nun tavrı öğreticidir. Mao parti içinde yanlışı savunanların hain ilan edilmesine karşı çıkmıştır. Mao'nun yayınlanmamış yazılarını incelersek orada 1967 yılında bile, yani kültür devriminin başlamasından bir yıl sonra bile Liu Shaoqi'den arkadaş diye söz eder. Liu Shaoqi arkadaşa o kadar yüklenmeyelim der. Dipnot, Mao Zedong yayınlanmamış yazılar 1956-1971, çeviren Fatma Gül Berktay, Man Yayınları İstanbul 1976. Liu Shaoqi hatalıdır ama partiden atılmasına Mao'nun bir süre karşı koyduğu anlaşılıyor. Bugün ÇKP yöneticileri diyorlar ki, hayır Liu Shaoqi devrim düşmanı değildi. Çin devrimine 1920'lerden 1960'lara kadar 40 yıldan fazla emek vermiş, en ön saflarda mücadele etmiş ÇKP yöneticilerinden birisidir. Çin devrimi pratiğinde hata yapanlara yafta asılmasına pek rastlanmıyor. Genellikle doğru ile yanlış arasında demokratik bir mücadeleden söz edilmiştir. Ve mesele çözüldükten sonra da insanlar doğrular çevresinde birleşmişlerdir. Hata yapma özgürlüğü disiplini ortadan kaldırmaz. Tersine ideolojik olgunlaşma süreçlerini geliştirdiği için disipline katkıda bulunur. Disiplin özgürlüğün olduğu, gönül ferahlığının olduğu yerdedir. Partide tartışma özgürlüğünün olması herhangi bir eylemde sekiz kafadan ses çıkması ve insanların istediği başı çekmesi anlamına gelmez. İş yaparken doğaldır ki partinin organları nasıl karar almışsa herkes o kararı uygulayacaktır. Dünya pratiğine baktığımız zaman farklı görüş savunanlara Marksizme ihanet etti damgasını vurmak, tepelerine yumruk indirmek, disiplin sorununu çözmemiş, ağırlaştırmıştır. 2.7 Parti sınıf ve iktidar arasında metafizik eşitlemelerin düzeltilmesi. Mao Emekçi Partisi eşittir emekçi sınıflar, emekçi iktidarı eşittir emekçi sınıflar gibi metafizik önermeleri yıktı. Marx ve Engels, daha sonra Lenin, parti eşittir sınıf metafiziğinden dikkatle kaçınmışlardı. Ancak Sovyetler Birliği'nde ve orayı örnek alan diğer sosyalizm deneyimlerinde o anlayışlar yerleşti. İktidar proletaryanın iktidarıydı. Uygulamaları proletarya adınaydı, itiraz edilemezdi. Örneğin Liu Shaoqi'ye göre partiye sadık kalmanın yolu öğretildikten sonra bütün mesele çözülmüş oluyordu. Kitlelerin devrimci yönetimi dışarıdan denetlemesine gerek yoktu. Dipnot, Mao ile Liu Shaoqi arasındaki mücadele konularından birisi de parti ile halk arasındaki ilişkiler meselesidir. Liu Shaoqi, bunu Nasıl Komünist Olunur kitabında açıklamıştı. Deng Xiaoping döneminin Çin yöneticileri Liu Shaoqi'nin bu kitabını Marksizme katkı ve parti içinde okunması gereken bir kitap olarak ilan ettiler. Oysa Mao Zedong, Sovyet iktisadının eleştirisinde Liu Shaoqi'nin kitabını Marksizm karşıtı diye eleştiriyordu. Liu Shaoqi'nin kitabında insanın kendi kendine eğitimine öncelik tanınıyor. Ancak sınıf mücadelesine, sosyalizm pratiğine, kitlelerle birleşme pratiğine, bir devrimcinin kitleler içinde yetkinleşmesi meselesine önem verilmiyordu. Sosyalizm döneminde grev hakkı da bu anlayışla reddedildi. İktidarda emekçi sınıflar bulunduğuna göre işçi sınıfının kendisine karşı grev yapması kabul edilemezdi. Mao bu anlayışı esaslı biçimde eleştirdi. Parti ile sınıf arasında, iktidar ile emekçiler ve halk arasında ve halkın kendi içinde çelişmeler olduğunu ortaya koydu. Gerçek hayatta var olan çelişmeleri inkar etmenin anlamı yoktu. Parti sınıfın öncüsü en ileri kesimi olmak durumundaydı. İleri kesim ve sınıf farklıydı, aralarında çelişme vardı. İktidarın ele geçirilmesinden sonra bu çelişmeler değişik boyutlar kazanabiliyordu. İktidardaki parti yöneticilerine ve üyelerine kapitalist sistemde olduğu gibi nimet dağıtılabiliyordu, ayrıcalıklar sağlayabiliyordu. Parti ile sınıf arasında, iktidar ile sınıf arasında sosyalizm döneminde de sorunlar çıkabiliyordu. Bu sorunlar ancak varlıkları kabul edilerek çözülebilirdi. Öncü ile halk arasındaki sorunlar yalnız kitlelerin ilerletilmesi açısından değil, aynı zamanda partinin kitlelerin hizmetinde olduğu ilkesinden hareketle çözüme bağlanabilirdi. Parti emekçiler içinde ve halk içinde, öncülük görevi de emekçilerin çıkarı açısından yerine getirilmeliydi. Mao'nun teorisinde esas emekçi halkın yanında yer almaktır. Aksi halde partinin tut beni tutayım seni örneğindeki gibi emekçilere karşı dayanışma içine girmesi tehlikesi vardır. Revizyonizm devrimci bir partinin zamanla halka karşı dayanışma örgütüne dönüşmesidir. O zaman iktidarı paylaşan azınlık o iktidarı korumaya, emekçi halkın iktidarı denetleme yollarını tıkamaya, kendi varlık sorunu olarak bakıyor. Onun için devrimcinin görevi partisi iktidarda olduğu zaman da emekçi halkın çıkarlarını savunmaktır. Parti emekçi halk için vardır, emekçi halkın davasını ilerletmek için örgütlenmiştir. Mao'nun sosyalizm döneminde devrimi sürdürme teorisini benimseyenler, Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'daki kapitalizme geri dönüş sürecine karşı doğru tavır aldılar. 1990 yılında Sovyetler Birliği'nin kapitalizme geri döndüğü Komünist Parti yöneticileri tarafından ilan edilince, Sovyet modern revizyonizminin safında yer alanlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Birçoğu sosyalizmden vazgeçti. Oysa bu olay bilimsel sosyalizm içinde açıklanabiliyordu. Çözüm de vardı. Sosyalizmde sınıf mücadelesi sürdürülecekti. 2.8. Sosyalizmin inşasında emekçi hareketinin rolü. Her sosyalist yönetim aslında ikiye bölünmüştür. O iktidarın başındaki parti de ikiye bölünmüştür. İçinde doğru ile yanlışı barındırır. Devrimci bir hükümet veya herhangi bir kamu makamı hata yapabilir, haksızlık yapabilir, emekçilerin çıkarlarını göz ardı edebilir, hatta parti yöneticilerinin çıkarlarını gözeten uygulamalarda bulunabilir. Bu uygulamaların kurumlaşması ve bir çizgi haline gelmesi de mümkündür. Örnekler ortadadır. Bu durumlarda biricik çözüm emekçilerin çıkarlarını savunmak, emekçi halkın uzun vadeli ve bütünsel çıkarlarını safında yer almaktır. Mao kendi yönettiği devletin ve partinin haksızlık yaptığı durumlarda emekçi kitlelerin mücadelesini desteklemiştir. Mao'nun çözümünü bir örnekle açıklayacağız. Köylünün kamu makamlarına karşı eyleme geçtiği bir olayla ilgili olarak Mao ÇKP Merkez Komitesi toplantısında Deng Xiaoping'e şöyle sesleniyor. Birkaç yıl önce Hunan eyaletinin bir yerinde bir havaalanı inşa edilecekti. Fakat orada yaşayan ve bölgeyi terk etmek zorunda kalan köylüler için önceden doğru dürüst bir düzenleme yapılmadığı gibi köylülere yeterli bir açıklamada bulunulmadı. Yani köylünün toprağını alıyorsun, adama oturacağı yer bulmamışsın, çalışacağı iş bulmamışsın. O köyde yaşayan köylüler elinize bir sopa alıp yuvalarını yıkmaya kalkışsanız kuşlar bile biraz feryat eder dediler. Deng Xiaoping, senin de bir yuvan var, şimdi ben tutup da onu bozsam sen de biraz feryat etmez misin? İşte orada yaşayan halk üç savunma hattı kurdu. Birinci hat çocuklardan, ikinci hat kadınlardan ve üçüncü hat da güçlü kuvvetli delikanlılardan oluşuyordu. Oraya ölçüm yapmaya gidenler sürülüp çıkarıldılar ve sonunda köylüler üstün geldiler. Mao olayı anlatmaya şöyle devam ediyor. Daha sonra yeterli açıklamalar ve düzenlemeler yapılınca köylüler taşınmayı kabul ettiler ve havaalanı da inşa edildi. Buna benzer çok sayıda örnek vardır. Şimdi bazıları iktidar ele geçirildiğine göre hiçbir şeyi dert edinmeden rahatça uyuyabileceklerini ve kitlelere istedikleri gibi zorbalık edebileceklerini düşünüyorlar. Kitleler bu gibilerine karşı koyacak, onları taşlayacak, sopalayacak ve böylece onlar belalarını bulmuş olacaklar ki bu da beni son derece memnun edecektir. Bir emekçi devletinin yöneticisi için alkışlanacak bir tavırdır bu. Bilimsel sosyalizm ile revizyonizm arasındaki kamplaşmanın özü buradadır. Mao haksızlık yapan yönetimi nasıl savunurum telaşı içinde değildir. Emekçilerin safındaki konumunu en kararlı biçimde ortaya koymaktadır. Mao çözümü şöyle açıklıyor. Ayrıca bazen bir sorunu çözmenin tek yolu savaşmaktır. Komünist Partisi'nin bir derse ihtiyacı vardır. Öğrencilerin ve işçilerin sokağa dökülmesini siz yoldaşlar iyi bir şey olarak görmelisiniz. Chengdu'dan yüzü aşkın öğrenci bir dilekçe vermek için Pekin'e gelmek istiyordu. Fakat bunlardan bir trende seyahat edenler Sichuan eyaletindeki Kuangyuan istasyonunda durduruldular. Başka bir trende seyahat edenler ise Luoyang'a kadar gidebildiler ama Pekin'e ulaşamadılar. Ben de Başbakan Chu'da öğrencilerin Pekin'e gelmelerine ve ilgili bölümleri ziyaret etmelerine izin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşçilerin grev yapmasına ve kitlelerin gösterilerde bulunmasına izin verilmelidir. Yürüyüş ve gösterilerin anayasamızda yeri vardır. İleride anayasamız gözden geçirildiği zaman işçilerin grev yapabilmeleri için grev yapma özgürlüğünün anayasaya eklenmesini öneriyorum. Bu devlet ve fabrika yöneticileri ile işçi kitleleri arasındaki çekişmelerin, ki bunlar çelişmeden başka bir şey değildir, çözülmesine yardımcı olacaktır. Dünya çelişmelerle doludur. Demokratik devrim, emperyalizm, feodalizm ve bürokrat kapitalizmle aramızdaki çelişmeleri çözdü. Milli kapitalizm ve küçük üretimle aramızdaki mülkiyete ilişkin çelişmelerin esas olarak çözülmüş olduğu şu anda, başka konulardaki çelişmeler ön plana gelmiş ve yeni çelişmeler ortaya çıkmıştır. Ülkenin kaderini ellerinde tutan il parti komitesinin ve daha üst kademelerdeki yoldaşların sayısı birkaç yüz bindir. Eğer bunlar başarılı olmaz, kitlelerden kopar ve sade yaşayıp sıkı çalışmazlarsa, işçiler, köylüler ve öğrenciler haklı olarak onları kınayacaklardır. Bürokratik bir çalışma tarzı geliştirmemeye ve halktan kopuk bir aristokrat zümre haline gelmemeye dikkat etmeliyiz. Kitleler bürokrasi uygulayanları, kitlelerin sorunlarını çözmek için hiçbir çaba harcamayanları, onları azarlayanları, onlara zorbalık yapanları ve hiçbir zaman hatalarını düzeltmeye yanaşmayanları haklı olarak görevden alacaktır. Bence bu gibi adamların uzaklaştırılması iyi bir şeydir ve bunlar görevden alınmalıdır. İşte sosyalist bir iktidarın başındaki bir devrimcinin ruh halini, tutumunu, kitlelere ve sosyalizme karşı sorumluluğunu çok özlü yansıtan tavır budur. Eğer o havaalanı yapılacak bölgede yaşayan köylüler, çocuğuyla, kadınıyla, delikanlısıyla üç saf halinde haksızlığa karşı çıkmasalardı, bu haksızlıktan Mao'nun haberi olmayacaktı. Seslerini Pekin'e kadar ulaştırmaları sayesinde halka karşı yanlış bir uygulama düzeltilebildi. 2.9 Grev hakkı. Grev hakkı konusu da Mao'nun devrimci sınıfsal tavrıyla çözülmüştür. Diğer sosyalizm tecrübelerinde işçi sınıfı niçin kendi kendisine grev yapsın deniyordu. Eğer emekçi iktidarı ile emekçi sınıflar, emekçi partisi ile emekçi halk özdeş görülürse bu hatalı formüle mahkum olunur. Ama emekçi iktidarının ve emekçi partisinin yanlış uygulamalarda bulunabileceği, emekçi sınıfların çıkarından zaman zaman ve yer yer sapabileceği gerçeği dikkate alınırsa, tek çare olarak emekçilere güvenilir ve onlara grev hakkı verilir. Devletin ve partinin içindeki kapitalist yolculara, ayrıcalık ve mevki düşkünlerine, haksızlık yapanlara karşı mücadele ancak emekçi sınıfları cihazlandırarak yürütülebilir. Emekçi sınıfların iktidarı ve öncü partisi emekçi sınıflardan korkarak değil, emekçi sınıfların haksızlıklara ve yanlışlara karşı mücadele olanaklarını ve araçlarını yaratarak sınıfsız toplum yolunda ilerleyebilir. Mao diğer sosyalist ülkelerden farklı olarak grev hakkının Çin anayasasında yer almasına önderlik etti. 12. ayrımın sonu. Sayfa 169.